Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT sunar. Elmas Nine'den Masallar.
Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski harman içinde. Ben deyim bu ağaçtan, siz deyin şu ağaçtan, uçtu uçtu bir kuş uçtu. Kuş uçmadı, gümüş uçtu. Gümüş uçmadı, memiş uçtu. Uçar mı, uçmaz mı demeye kalmadı. Anam düştü eşikten, babam düştü beşikten. Biri kaptı maşayı, biri aldı kaşağıyı. Dolandım durdum dört köşeyi. Vay ne köşe bu köşe. Dil dolanmadan ağız varmaz bu işe. Şu köşe yaz köşesi. Şu köşe kış köşesi. Şu köşe güz köşesi diye iki tekerleyip üç yuvarlarken aşağıdan sökün etmez mi Maraş paşası? Hemen bir fare deliği bulup attım kendimi dışarı. Gel gelelim şu mahallenin yumurcakları haşarı mı haşarı? İlk fiske vurdular enseme, gözlerim fırladı dışarı. Bu öfkeyle minarenin birini belime soktum kılıçtır diye, kubbelerini dersen cebime koydum pırlanta diye. İnatçı kişi de bir çifte attı geri dur diye. Amma ve lakin ben de tuttum kuyruğundan ileri diye. O gitti ben gittim. Az gittim, uz gittim, dere tepe düz gittim. Lale sümbül biçerek, soğuk sular içerek 6 ayla bir güz gittim. Bir de dönüp ardıma baktım ki ne bakayım. Gide gide bir arpa boyu yol gitmişim. Neyse, var varanın sürsürenin. Baykuşu çoktur viranenin derken efendimin ağası, bir ayağımı baldıranlara basmayayım mı korudur diye, birini de tutup denize atmayayım mı kıyıdır diye. Kuruydum, ıslandım. Sel beni neyler? Islandım, kurudum. Gel beni neyler? Mangırım yok, pulum yok. İl beni neyler? Dostu düşmanı araladım, bedavadan bir kayık kiraladım. Fış fış, kayıkçı. Kış kış, kayıkçı, kayıkçının küreği, tıp tıp eder yüreği, akşama fincan böreği, sabaha bayram çöreği. Yesem yesem doymasam, Kabe'ye gitsem gelmesem, zemzemle yuvsalar, kınayla gömseler, Resulullah'a komşu olsam, amin deyin çocuklar. Aman çabuk kayıkçı, evde benim etim var, bir yaramaz kedim var. Kedim eti yerse, anam beni döverse, vay başıma, hay başıma, bir devlet kuşu konsa başıma, çabuk yahu, her biriniz birer ahu, martaval değil, masaldır bu. Hu, çocuklar, neredesiniz? Size küçük buğday hırsızını anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş, zengin bir köylü varmış. Zenginliğine zenginmiş ama cimrilikte de eline su dökecek yokmuş. Her sene o uçsuz bucaksız tarlalarına buğdaylar eker, eş dost düğün bayram nedir bilmez ömrü tarlada geçermiş. Buğdaylar yeşerip boy atmaya başlayınca keyfine de diyecek yokmuş. Günlerden bir gün hafif bir rüzgarla deniz gibi dalgalanan buğday tarlaları arasında dolaşırken, o güzelim yeşil yeşil ekinlerin bir kısmını yolunmuş çalınmış görmüş. Gördüklerine inanamamış. Bakmış bakmış gözleri kararmış başı dönmüş. Olduğu yere yıkılmış. Malcanın yongasıdır derler ya çocuklar. Neden sonra kendine gelmiş. Söylene söylene.
Ah bunu yapanı bir elime geçirsem yapacağımı bilirim.
Deyip yerinden doğrulmuş eve gitmiş. 3 oğlunu yanına çağırarak.
Evlatlarım mahvolduk. Ekinleri bizi yolmuşlar, çalmışlar. Bunu yapanı muhakkak yakalamamız lazım ki onu yaptığına pişman edeyim. Bundan sonra her gece sırayla tarlada nöbet tutacaksınız. Hırsızı kim yakalarsa onu tahmin ettiğinden de fazla mükafatlandıracağım, demiş.
O gece büyük oğlu silahını almış, tarlaya gitmiş. Bir çalı kümesi arkasına gizlenmiş, beklemeye başlamış. Az sonra da uyuyakalmış. sabahleyin babası erkenden tarlaya gelip oğlunu uyur bulunca çok kızmış. Hele ekinlerin bir kısmını daha yolunmuş görünce öfkesi bir kat daha artmış. Oğlunu dövmeyip ama ağzına geleni de söylemiş. İkinci akşam sıra ortanca kardeşteymiş. O da abisi gibi silahı alıp tarlaya gitmiş. Karanlık basınca tarlanın bir köşesinde uyuyakalmış. Sabah olunca ekinlerin biraz daha yolunduğunu görmüş, babasına görünmeden eve dönmüş. Üçüncü akşam sıra küçük oğlana gelmiş. Babası hazırlandığını görünce sinirli sinirli,
"Abilerin hünerlerini gösterdiler. Hiç olmasa tarlaya gitme zahmetine katlandılar. Sense tarlaya da gitmez, yolda sızar kalırsın. İyisini otur yerine."
demiş. Demiş ama oğlan alkış etmemiş. Silah yerine önceden hazırladığı birkaç iğneyi alıp alazma aldık demiş, çıkıp tarlaya gitmiş. Tarlanın en uygun bir köşesine gizlenip beklemeye başlamış. Uyukladıkça iğneleri yüzüne, ellerine, ayaklarına batırmış batırmış. Gecenin geç saatlerinde kulağına uzaktan ayak sesleri gelmiş, korkmuş mu korkmuş. Ayak sesleri gittikçe yaklaşmış, yaklaşmış, sonunda kesilmiş. Bu sefer kulağına hafif ekin hışırtıları gelmeye başlamış. Oğlan sürüne sürüne hışırtının geldiği tarafa gitmiş. Bir de bakmış ki ne görmüş, ne görmüş dersiniz çocuklar?
Koskocaman bir kurt, dev görmüş.
Bilemediniz. Meğerse babasının hırsız dediği mini mini, sevimli mi sevimli, güzel mi güzel bir tay değil miymiş? Elindeki urgana bir ilmek yapmış, atarak tayın boynuna geçirmiş. Kolayca yakalamış. Eve varınca oğlan tayı ahıra kapatmış. Kendisi de odasına çıkıp bir güzel uyumuş. Sabahleyin büyük oğlan kardeşini yatağında uyur görünce, "Vay, bizim küçük de yatağında tarla bekçiliği yapıyor," demiş, uyandırmış. Oğlan abisinin söylediklerini duymazlıktan gelmiş, öte tarafa dönüp yine uyumuş. Abisi aşağıya inip, "Bizim tarla bekçisi yatağında mışıl mışıl uyuyor," deyince babasının aklı başından çıkmış. Kapıyı çarptığı gibi bağıra bağıra yukarı koşmuş. Bu gürültüyle uyanan oğlan babasının halini görünce korkmuş. Yavaş bir sesle, "Babacığım, hırsızı yakaladım. Aşağıya inip görelim," demiş. Kardeşlerini de alarak onları ahıra götürmüş. Kızgın baba ahırda bakışlarıyla kendisine, "Ne olur ben yaptım sen yapma," diyen mini mini bir tay görünce merhamete gelmiş. "Olur böyle şey," deyip tayı küçük oğluna vermiş, ona iyi bakmasını söylemiş. Aradan günler, aylar geçmiş. Oğlanla tay öyle iyi arkadaş olmuşlar, öyle güzel anlaşmışlar ki oğlan çok defa taya bakıp, "Bir de konuşabilsen ne iyi olurdu," dermiş. Günlerden soğuk bir kış günü oğlan tayı almış, nereye gideceklerini, ne yapacaklarını düşünürken yanına afacan bir çocuk yaklaşıp, "Dayı, bu tayın kuyruğundaki kıllardan bana birkaç tane koparır mısın? Tuzak yapıp kuş avlayayım," deyince oğlan küçüklüğünü hatırlamış, "Peki," demiş. Bir kılı koparmış, kuşağı verirken arkasından gelen, "Kurtuldum, kurtuldum," sesiyle irkilmiş. Arkasını dönünce şaşırmış. Bir şeyler söylemek istemiş, söyleyememiş. Karşısında bir güzel ona bakıyormuş. Onun padişahın kızı olduğunu, bir büyücü kadının onu tay kılığına soktuğunu ve kuyruğundan bir kıl koparınca düğünün bozulduğunu öğrenmiş. Beraberce saraya gitmişler. Padişah kızını görünce çok ama çok sevinmiş çocuklar. 40 gün 40 gece düğün yaparak kızını oğlana vermiş. Onlar da uzun seneler bir arada mutluluk içinde yaşamışlar. Masalı nasıl buldunuz çocuklar?
Çok güzel.
Ama kısa. Ne olur bir tane daha anlat.
Fatiha suresini öğrendiniz mi? Söyleyin bakayım.
Öğrendim. İhlas suresini de.
Benim edebim yoktu ki.
Olsun Ahmetciğim. Öğrendiklerimizi her gün tekrar etmezsek unuturuz.
Babam dedi ki, derslerine çalışan çocukları, annesinin sözünü dinleyenleri Allah çok sever.
Doğru söylemiş. Eğer çalışmazsak kimse bizi sevmez.
Oo, ben Elif Ayısı gibi ezbere biliyorum, ne haber?
Aferin Ahmet. Dinimize ve derslerinize iyi çalışmalısınız ki güzel vatanımıza faydalı hizmetleriniz olsun.
Hani masal anlatacaktın?
Anlaşılan Tuğba sabırsızlanıyor çocuklar. Evet, bir varmış bir yokmuş. Vaktiyle bir küçük Ayşe ve Fatma isminde iki arkadaş yaşarmış. Birbirlerini öyle çok severlermiş ki içtikleri su ayrı gitmezmiş. Her gün gün doğmadan uyanır, annelerine yardım eder, evin işini bitirdikten sonra ormana gezmeye giderlermiş. Yine güzel bir günde Ayşe ile Fatma el ele tutuşup güle oynaya ormanda gezintiye çıkmışlar. Kuşlar zıvıl zıvıl ötüyor, tavşanlar önlerinden zıplayarak koşuyor, iki arkadaşa hoş geldiniz, hoş geldiniz diye sesleniyorlarmış. Ayşe koluna taktığı sepete yol boyunca rastladığı güzel çiçeklerden topluyor, akşama annesine götürmek için sabırsızlanıyormuş. Birden ne olduysa olmuş ve kocaman bir ayı Ayşe ile Fatma'nın karşısına çıkmış.
Ne işiniz var burada bakayım? Kaçmayın. Karnım da çok acıkmıştı.
Diye homurdanarak çocukların üzerine yürümüş. Korkudan ne yapacaklarını şaşıran iki arkadaş büyükçe bir ağacın arkasına gizlenmişler. Ayı bir o yana bakmış, bir bu yana bakmış. Ayşe ile Fatma'yı göremeyince canı çok sıkılmış.
Herhalde ormanın içine doğru kaçtılar.
Diye söylenerek yürümüş. Ağacın arkasında korkudan dilleri tutulan çocuklar ayının gittiğini görünce derince bir nefes almışlar. Tam o sırada Ayşe yanı başında duran koskocaman bir papatya görmüş.
Fatma buraya baksana, ne büyük bir papatya
diye bağırmış. İki arkadaş merakla papatyanın başına oturmuşlar. Ayşe papatyayı koparıp annesine götürmek istiyormuş ama Fatma engel oluyormuş. Fatma'nın
Ayşe bu çiçeği koparma yazık, hem sepetine de sığmaz
demesine kalmamış, Ayşe papatyaya asılmış. Biraz güç olmuş ama koparmayı da becermiş. Koca papatya topraktan ayrılınca çocukların da gözleri kocaman açılmış. Bir de ne görsünler, papatyanın çıktığı yerden yerin altına doğru bir merdiven inmiyor mu? Ayşe,
hadi Fatma ne duruyorsun, biz de aşağı inelim
diyerek Fatma'nın kolundan çekmiş. Fatma hem korkuyor hem de yer altına inen bu merdivenin nereye gittiğini merak ediyormuş. Ayşe'nin peşinden inmeye başlamış. Meğer merdiven karanlık bir dehlize iniyormuş. Dehlizin iki yanında yanan mumlar da olmasa çocuklar yollarını hiç bulamayacaklarmış. Büyükçe bir kapının önüne gelince durmuşlar. Fatma,
Ayşe geri dönelim, ben korkuyorum
demiş ama Ayşe'ye söz dinletememiş. Koca kapı Ayşe'nin itmesiyle gıcırtılar çıkararak açılmış. Ortalıklarda kimseler görünmüyormuş. Büyükçe bir masanın etrafında 5 tane iskemle duruyor ve her yanda pırıl pırıl parlayan elmaslar, yakutlar, altınlar insanın gözünü alıyormuş. Ayşe,
oh ne çok mücevher, annemin bir tane bile yok, şuradan biraz götürsem kim bilir ne çok sevinir
diye mücevherlere atılmış. Fakat Fatma Ayşe'nin elinden tutarak çekmiş.
Gel buraya, deli misin sen?
Büyüklerimiz bize ait olmayan şeylere el sürmememizi öğütlemezler mi? Buradan bir çöp bile alırsan hırsız olursun.
Ama Fatma, bunların sahibi yok ki. Eski bir kalıntı da olabilir.
Çocuklar birbirleriyle münakaşa ederken ortaya parmak kadar küçük bir kuca çıkmış.
Siz kimsiniz? Ne işiniz var burada?
Çocuklar,
biz ormanda oynuyorduk
diyerek başlarından geçeni anlatmışlar. Cüce onların hemen burayı terk etmelerini söylemiş. Ama Ayşe'nin canı gitmek istemiyormuş. Birden aklına bir fikir gelmiş.
Cüce amca, benim karnım çok acıktı. Hiç olmazsa bir lokma ekmek ver de öyle gidelim.
Cüce Ayşe'nin sözlerine inanmış.
Peki, vereyim
demiş.
Ama benim boyum çok küçük. Şu rafa kaldırın da size yerini göstereyim.
Ayşe cüceyi kucakladığı gibi rafa oturtmuş. Sonra da gülmeye başlamış.
İşte orada kaldın. İn de göreyim.
Cüce avazı çıktığı kadar bağırıyormuş ama sesini kimseye duyuramıyormuş. Sonunda dayanamamış.
Bakın, beni buradan indirmezseniz başınıza çok kötü şeyler gelir. Burada 5 tane cadı yaşar. Sizi de yakalarlarsa benim gibi cüce yapar, hizmetlerinde kullanırlar.
Ayşe ile Fatma cadı lafını duyunca cüceyi rafta unutarak kaçmışlar. Akşam olunca çocuklar, cadılar evlerine dönmüşler. Cüceyi ortalıkta göremeyince bağırmaya başlamışlar.
Cüce, neredesin?
Zavallı cüce rafta sesini çıkarmadan öylece oturuyormuş. Şefleri rafta oturan cüceyi görünce homurdanarak avucuna almış.
Söyle bakalım, buraya nasıl çıktın?
Cüce çocuklardan bahsederse cadıların onları yakalamasından korkmuş ve...
Ben kendim çıktım.
Şef cadı korkunç dişlerini göstererek gülmüş çocuklar.
Yalan söyleme, sen çıkamazsın.
Cüce o sırada yerde duran merdiveni görünce hemen atılmış.
Merdivenle çıkmıştım. Sonra merdiven kaydı, ben de burada kaldım.
Demiş. Cadılar bu söze inanmışlar. Bir araya gelerek yeni çaldıkları mücevherleri çuvallarından boşaltmaya başlamışlar. Ertesi gün Ayşe ile Fatma yine cücenin yanına gelmişler. Ama bu defa niyetleri yaramazlık yapmak değilmiş. Cüceyi cadıların elinden kurtarmakmış.
Cüce amca, cüce amca, neredesin? Yine mi siz? Size bir daha buraya gelmeyin demedim mi? Dün az kalsın yakalanıyordunuz.
Bizim buraya gelmemizin sebebi seni kurtarmak cüce amca. Evet çocuklar, cüce bu sözlere hem sevinmiş hem de üzülmüş.
Kurtarmak mı? İmkansız bir şey bu. Cadıların elinden kimse kurtulamaz. Bunu sezerlerse belki de beni fare filan yaparlar.
Ayşe ile Fatma cüceye korkusunun yersiz olduğunu ve kurtarmak için hazırladıkları planı sessizce anlatmışlar. Cüce tekrar eski günlerine döneceğine pek inanmıyormuş ama çocuklara istedikleri gibi davranacağına dair söz vermiş. Akşam olmadan bütün köy halkı papatyanın altından giden tünelden sessizce inerek cadıların sarayına gizlenmişler. Cüce günlük işlerini bitirmiş ve her zamanki gibi cadıları beklemeye başlamış. Az sonra yine büyük bir gürültüyle cadılar kapıya dayanmışlar. Bu sefer yükleri her günkünden daha da ağırmış.
Cüce, cüce kapıyı aç!
Diye bağırmış şefleri.
Geliyorum, geliyorum, biraz bekleyin.
Köylüler ellerinde sopalarla kapının arkasına sıralanmışlar. Cadılar bir beklemişler, iki beklemişler. Bakmışlar ki cüce kapıyı açmıyor.
Biz sana gösteririz.
Diyerek kapıyı kırarak içeri girmişler. Bir de bakmışlar ki karşılarında bir ordu kadar insan ellerinde sopalarla kendilerini bekliyor. Ayşe ile Fatma da cüceyi yanlarına almışlar ve olayı büyük pekmez küpünün arkasından izliyorlarmış. Cadılarla köylüler kıran kırana birbirine girmişler. Sonunda köylüler onları öyle bir dövmüş, öyle bir dövmüşler ki cadıların kıpırdayacak halleri kalmamış. 5 cadıyı da birbirine bağlayarak yeryüzüne çıkarmışlar. Cadılar yakalanınca cücenin de sihri bozulmuş. Ayşe ile Fatma bu karışıklıkta cüceyi kaybettiklerini sanarak bağırmaya başlamışlar.
Cüce amca, cüce amca, neredesin?
O sırada bir delikanlı yanlarına yaklaşarak, buradayım demiş. Çocuklar o parmak kadar cücenin böyle bir insan olduğunu görünce sevinçle birbirlerine sarılmışlar. Delikanlı da hayatını kurtaran bu 2 arkadaşa teşekkür ederek evinin yolunu tutmuş. Evet sevgili çocuklar, kötüler cezalarını bulmuş, iyiler de mükafatı. Ayşe ile Fatma'ya hediye olarak köy halkı birçok mücevher hediye etmişler. İşte böyle. Delikanlı iyiliklerinin karşılığını bulmuş, huzurlu bir ömür sürmüş. Biz de iyilik ederek Allah'ın rızasına kavuşmak istemez miyiz?
İsteriz, isteriz.
Çocuklar bakın şimdi hatırladım. İster misiniz size bununla ilgili
Zümrüdü anka kuşu masalını anlatayım.
Zümrüdü anka kuşu ne demek o abla?
Zümrüdü anka masallarda yaşayan güzel mi güzel, koskocaman iyilik yapmasını seven bir kuş Ahmet.
Niçin masallarda yaşıyor?
Çünkü Ayşe'cim ancak masallar dünyasında yaşayabilir. Rüyalarımızda bizi ziyaret eder. Sabah olunca da kendi ülkesine doğru uçar gider.
Neler yapmış Zümrüdü anka kuşu?
Anlatayım. Padişahla üç oğlu varmış. Padişahın sarayı, hele sarayın bahçesi masallara konu olacak güzellik demiş. İçinde neler neler yokmuş. Renk renk çiçekler, çeşit çeşit meyveler. Bu meyve ağaçları arasında bir de elma ağacı varmış ki her ne ekmekse senede tek elma yaparmış. Onu da olgunlaşınca bir de koparır gider, oğlanlara yemek kısmet olmazmış. Padişahın büyük oğluyla ortanca oğlu bu devi öldürmek istemişlerse de başaramamışlar. Bir gün küçük oğlan babasına devi öldürme sırasının kendisinde olduğunu söylemiş. Padişah buna kesinlikle olmaz demiş. Abilerinin bile bu işi başaramadıklarını söylemiş. Ama sonunda ona da müsaade vermiş. Akşam olmuş. Küçük oğlan bahçeye inmiş. Bir köşeye gizlenmiş, Kur'an okumaya başlamış. Gece yarısı dev sağır olarak elmaya yaklaşınca oğlan Bismillah deyip Allah'a sığınarak yürdüğünü savurmuş. Neye uğradığını anlayamayan dev can acısıyla bağıra bağıra gözden kaybolmuş. Oğlan adilerini de alarak devin saklandığı mağaradaki kuyuya gitmiş. Önce büyük sonra da ortanca kardeş kuyuya inmeyi denemişler. Ama kuyunun yarısına gelince üşüdük donduk diye bağırıp yukarı çıkmışlar. Küçük oğlan kuyuya inmeyi başarmış. Önüne iki kapı çıkmış, içeri girmiş. Önünde yine dört kapı görmüş. İlk üçünde birer kız varmış. Dördüncü odada devi uyur bulmuş. Tam kılıcını çekeceği sırada dev uyanmış. Ya Allah deyip kılıcını devin kafasına indirmiş. Bir daha indirmiş. Devi cansız yere sermiş. Kızları alıp kuyunun ağzına gelmiş. Büyük abine seslenerek,
"Bu gelen senin kısmetin."
demiş. Ortanca kardeşine de ortanca kızı göndermiş. Sıra küçük kıza gelince, kız oğlana, "Önce sen çık. Ben çıkarsam, kardeşlerin bize bunları gönderdi. Kendisine ayırdığına bak, ne kadar güzelmiş derler. Seni yukarı çekmezler." demiş. Oğlan dinlemeyince, kız saçlarından üç tel koparmış, oğlana vererek, "Başın derde girdiği zaman, bu telleri birbirine sürtersin. Karşına biri siyah, biri beyaz iki koç gelecek. Siyah koça binersen yedi kat yerin dibine inersin. Beyaz koça binersen gökyüzüne çıkarsın." demiş. Abileri küçük kızı görünce kardeşlerini kıskanmışlar. Onu yukarı çekmemişler. Sarayın yolunu tutmuşlar. Oğlan da cebinden çıkardığı üç tel saçı birbirine sürmüş, karşısında iki tane koç görünce telaşlanmış. Beyaz koça bineceği yerde siyah koça binmiş, yedi kat yerin dibine inmiş çocuklar. Orada da bir köyün başına bela olan bir devi öldürmüş, padişahın oğlunu kurtarmış. Padişah bu yabancıyı yanına çağırmış, "Hem halkımı hem oğlumu büyük beladan kurtardın, benden arzun nedir?" demiş. O da düşünmek için İki gün müsaade istemiş. O düşüne dursun, biz dönelim saraya. Padişah iki oğlunu görünce, "Hani küçük kardeşiniz?" diye sormuş. Onlar da kardeşlerinin devle çarpıştığını, devin onu öldürdüğünü söylemişler. Padişah ağlamış, sızlanmış, fakat küçük oğlunun öldüğüne inanmamış, beklemiş. Büyük oğlan küçük kızla, ortanca oğlan da ortanca kızla evlenmek istemişler. Kızlar çeyizlerinin hazır olmadığını ileri sürüp çeyiz hazırlamak için zaman istemişler. Onlar da küçük oğlanın döneceğinden ümitliymişler, beklemişler. Bu arada küçük oğlan iki gün düşünme müddeti almıştı ya çocuklar. Bu iki gün içinde kırlara çıkmış, yorulmuş. Bir ağacın altına yatmış, derin bir uykuya dalmış. Bir ara kuş sesleriyle uyanmış. Bakmış ki ağacın üzerinde bir yuva. Yuvada da 3 yavru kuş. Yanı başlarında da bir yılan yavruları yemeye çalışıyor. Hemen kılıcını çekip yılanı öldürmüş. Tekrar uyumuş. Yavruların anası gelmiş. Büyük mü büyük bir zümrütü anka kuşu ağacın altında delikanlıyı görmüş, yavrularını kıskanmış. Delikanlıya saldırmak isterken yavrular annelerine ölü yılanı göstermişler. Yılandan kendilerini delikanlının kurtardığını söylemişler. Anka kuşu kanat gerip delikanlıyı güneşten korumuş, uyanmasını beklemiş. Uyanınca bana bir emrin var mı delikanlı demiş. Delikanlı yeryüzüne çıkarmasını istemiş. Kuş, 40 deve yükü etle, 40 deve yükü su getirirsen seni yeryüzüne çıkarırım demiş. Oğlan doğru padişaha gitmiş. 40 deve yükü etle, 40 deve yükü suyu almış. Kuşa yüklenmiş, kendisi de üzerine binmiş. Kuşa lak dedikçe et, sok dedikçe su vermiş. Neden biliyor musunuz?
Neden?
Eğer yemek yemezse o kadar uzun nasıl uçabilir ki? İşte siz de beslenmenize dikkat etmeli, annenizin yaptığı güzelim yemekleri yemelisiniz ki koşup oynayabilirsiniz. Ama yemeğe başlamadan önce çocuklar, Bismillah demeyi sakın unutmayın.
Ben okuldan döndüğümde çok acıkıyorum.
Ya, elbette. Neyse, nerede kalmıştık çocuklar? Ha, bizim zümrütü anka kuşu, padişahın küçük oğlunu yeryüzüne çıkarıyordu değil mi? Diğer tarafta sarayda düğün hazırlıkları başlamış çocuklar. Oğlan doğru saraya gitmiş. Yapılan yarışmalarda kardeşlerini yenmiş. Tam o sırada küçük kız oğlanı tanımış. Padişahına bu delikanlı sizin küçük oğlunuz demiş. Padişah delikanlıyı huzuruna getirtmiş. Oğlu olduğunu anlayınca boynuna sarılmış. Hasret gidermişler. Oğlan başından geçenleri bir bir anlatmış. Babaları abilerini cezalandırmak istemişse de oğlan onları affetmiş. Sarayda tekrar düğün hazırlıkları başlamış. Büyük oğlan büyük kızla, ortanca ortanca kızla, küçük oğlan da küçük kızla evlenmiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Evet, bu masalımız da böylece bitmiş. Nasıl? En çok hangisini beğendiniz çocuklar?
Hepsi çok güzeldi. Ama buğday hırsızı daha güzeldi.
Ben zümrütü anka kuşunu beğendim.
Eğer bir tane daha anlatırsanız hangisinin daha güzel olduğunu belki seçebiliriz.
Ha, seni yaramaz.
Ne olur anlatırsanız.
Peki peki. Şimdi de Türkiye Gazetesi'nin çocuk sayfasında okuduğum sihirli kemer masalını anlatacağım. Zamanlarda memleketin birinde öksüz bir oğlan varmış. Ana ve babadan oğlana hiçbir şey kalmamış. Oğlan küçük olduğu için çalışacak gücü de yokmuş, çoğu günleri aç geçermiş. Bazen de iyi kalpli mahalle komşuları ona yiyecek, giyecek hem de yatacak yer verirlermiş. Oğlan günün birinde köyünden ayrılmış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Derken ıssız bir yerde karşısına küçük bir ev çıkmış. Soğuktan moraran elleriyle evin kapısını çalmış. Kapıyı açan yaşlı kadına geceyi burada geçirip geçiremeyeceğini sormuş. Yaşlı kadın, "Hay hay oğlum," demiş. Oğlanı yanmakta olan ocağın başına götürmüş. Oğlan ısınırken o da yemek hazırlayıp getirmiş. Oğlan bir güzel karnını doyurduktan sonra ihtiyar kadın, "Oğlum, seni bu gece burada yatırırım ama dev kocam farkına varırsa kendini yok bil." deyince oğlan korkudan ne yapacağını şaşırmış. Ortalığın karanlık ve havanın soğuk oluşu yüzünden ister istemez burada kalmaya karar vermiş. İhtiyar kadın onu bir dolaba saklamış. Aradan birkaç saat geçmiş geçmemiş kapı büyük bir gürültüyle açılmış çocuklar. İçeri girince kadına,
"Neden bana insan eti bulup pişirmedin?"
diye bağırmaya başlamış. Oğlan tam uykuya daldığı bir sırada büyük bir gürültüyle uyanmış, kulak kabartmış, bir de ne görsün de evire çevire karısını dövüyor. Hıncını aldıktan sonra da yatağına girmiş, gerinmiş, kulak rahat bir nefes almış. Devin evden çıkmasından sabah olduğunu anlamış. Biraz sonra ihtiyar kadın oğlana güzel bir kahvaltı hazırlamış. Kahvaltıdan sonra,
"Ben ortalığı silip süpürürken sen de ocağa biraz odun kes de şöyle karşılıklı oturup dertleşelim," demiş.
Kadın ortalığı süpürmüş süpürmemiş, oğlan bir kucak dolusu odunla içeri girmiş. Ocağı bir güzel yakmışlar. Odunlar alev alev yanarken ihtiyar kadın,
"Oğlum, kalmanı çok isterdim ama dev kocam senin burada olduğunu öğrenirse ikimiz de mahvoluruz,"
diyerek kocasının duvarda asılı duran sihirli kemerini almış, oğlanın beline takarken de,
"Dev kocam benim bu kemerin sihirli olduğunu bilmediğimi sanır. Varsın öyle bilsin. Doğrusu öyle bilmesi işimize de yarayacak. Biz bununla bugüne kadar hiç çalışmadan çok rahat yaşadık. Artık kocamı düşündüğüm yok. Benimse şurada ne kadar ömrüm kaldı ki? Beline taktığım şu sihirli kemeri çıkarıp 3 defa havada savur. Ne dileğin varsa iste. Hemen yerine gelir. Yalnız buradan ayrılınca mümkün olduğu kadar uzaklaşmaya bak. Kocam döndüğünde sihirli kemerini yerinde göremeyince küplere binecektir. İşte o zaman ben de kemeri senin görüp istediğini, yalvarmalarına dayanamayıp verdiğimi söylerim. O hemen senin peşine düşer. Böylece ikimiz de hayatımızı kurtarmış oluruz. Hadi var git. Allah ne muradın varsa versin,"
diyerek oğlanı yolcu etmiş. Oğlan gide dursun, biraz sonra dev eve dönmüş. Sihirli kemeri yerinde göremeyince karısına bağırıp çağırmaya başlamış. Kadıncağız ezile büzüle kemeri bir oğlana verdiğini söylemiş. Söylemiş ama dev kocasının hiddetten deliye döndüğünü görünce olduğu yere yıkılmış kalmış. Dev ağzından sular aka aka vakit kaybetmeden oğlanın peşine düşmüş. Oğlan devin geldiğini uzaktan görmüş. Bu sırada karşısına büyük bir nehir çıkmış. Bunu nasıl geçeceğini düşünürken dev iyice yaklaşmış. Oğlanın aklına sihirli kemer gelmiş çocuklar. Sihirli kemerden nehirdeki balıkların kendisini karşıya geçirmelerini istemiş. Bunun üzerine balıklar yan yana dizilip bir köprü meydana getirmişler. Dev tam nehrin orta yerine gelince birbirlerinden ayrılmışlar ve dev de suyun dibini boylamış, boğulup gitmiş. Oğlan dereyi geçtikten sonra senelerce gezmiş, dolaşmış, büyümüş, güzel, kuvvetli bir delikanlı olmuş. Günün birinde yolu büyük bir şehre düşmüş. Şehirde acayip bir sessizlik varmış. Bu sessizliğin padişahın biricik kızının devler padişahının sarayında esir olmasından ileri geldiğini yaşlı bir ihtiyardan öğrenince, "Sağ ol baba," diyerek yanından ayrılmış. Şehrin dışına çıkmış. Sihirli kemerin yardımıyla kendini devler padişahının sarayında bulmuş. Sihirli kemer devleri öyle büyülemiş ki saraya girdiğini, padişahın kızını alıp çıktığını devlerden hiçbiri görmemiş. Kızın devler padişahının sarayından kurtulduğu haberi saraya çabuk ulaşmış. Halk sevinç içinde hem padişahın kızını hem de onu kurtaran delikanlıyı görmek için yollara düşmüş. Sarayda padişahla kızın karşılaşması da halka bir başka duygulandırmış. Padişah kızına tekrar kavuştuğu için Allah'ına şükrederek kızını bu delikanlıyla evlendirip tacını tahtını oğluna bırakmış. Birden şan şöhret sahibi olması oğlana çektiği acı günleri hiçbir zaman unutturmamış çocuklar. Aksine yardımsever bir padişah olmuş. Kendisine yardım eden ihtiyar neneyi de saraya getirterek hayatlarının sonuna kadar huzur, mutluluk içinde yaşamışlar. Nasıl, bu masalı beğendiniz mi çocuklar?
Evet, beğendik, çok beğendik.
Peki o zaman, şimdiki masalımızın adı Çoban Oğlu.
Thank you.
varmış, iki yokmuş. Evvel zaman içinde küçük bir ülkenin yaşlı bir padişahıyla onun güzel mi güzel, sırma saçlı, iyiliksever bir kızı varmış. Halk arasındaki adı iyilik perisiymiş. Padişah karısının ölümünden sonra üzüntüsünü unutmak için her Allah'ın günü kızı alıp kırlara gezmeye çıkarmış. Fakat seneler geçtikçe padişah iyice yorulduğunu, yaşlandığını, artık bir ayağının çukurda olduğunun farkına varıyormuş. Bazen yatağına uzanıp, bir hayırlısı çıkıp da şu kızı bir baş göz etsem, hem gözüm arkada kalmaz, hem de tahtımı, tacımı güvenilir bir ele bırakmış olurum, dermiş. Padişah böyle düşüne dursun, biz gelelim o civarda yaşayan fakir mi fakir bir adama. Bu adamın yeryüzünde bütün varı yoğu bir oğluyla 3-5 koyunuymuş. Oğlan gündüzleri dağ bayır demez, koyunları otlatır, akşamları da sütlerini götürüp satar, geçinip giderlermiş. Günlerden bir gün kulübesine dönerken iyilik perisini görmüş. O kulübesine döne dursun, biz gelelim saraya. Annesinden kalan yüzüğü dereye düşürdükten sonra iyilik perisinin yüzü hiç gülmez olmuş. Babası kızının bu halini gördükçe üzülür. Hele hele ülkesinin başına dert olan dev aklına geldikçe odasına kapanır, günlerce dışarı çıkmaz, kimseyle görüşmez olmuş. Arada bir kızını yanına çağırıp yaşlandığını, işlerini çekip çevirecek birine ihtiyaçları olduğunu söyleyerek de kızını evlendirme isteğini dolayısıyla anlatmak istermiş ama kız hiç oralı olmazmış. Yine böyle bir gün babası kızına dert yanarken iyilik perisi, "Babacığım, derdinizi anlıyorum ama iki şartım var. Bu şartları kim yerine getirirse onunla evleneceğim," demiş. Bu sözleri duyan padişahın birazcık olsun yüreği serinlemiş. Haberi işiten nice bey, paşa oğulları iyilik perisinin şartlarını yerine getirip hem onunla evlenmek ve hem de taht sahibi olmak için adeta birbirleriyle yarışmışlar. Yarışmışlar ya, hiçbirisi iyilik perisinin şartlarını yerine getirememiş. Fakir köylünün oğlu da babasına, "İyi de ben şansımı deneyeceğim," demiş. Babası oğluna bakmış bakmış. Sonunda, "Şansın yaver ola oğul," demiş. Oğlunu kucaklamış. Oğlan babasının elini öperek yola çıkmış. Bir dere kenarından geçerken çimenlerin üzerinde ölmek üzere olan bir balık görmüş. Acımış. Balığı alıp suya atmış. Tam o sırada balık dile gelip, "Bu yaptığın iyiliği hiçbir zaman unutmayacağım. Gün gelir bunun karşılığını görürsün," demiş, suya dalıp kaybolmuş. Oğlan gece dememiş, gündüz dememiş, yoluna devam etmiş. Bir orman kenarından geçerken avcıların ağlarına tutulmuş bir kartal görmüş. Ona da acımış. Ağları kesip kartalı kurtarmış. Kartal havada bir iki dönüp dile gelmiş. "Bu iyiliğini hiç ama hiç unutmayacağım. Allah ne muradın varsa versin. Bir gün gelir bunun karşılığını öderim," demiş. Çoban oğlu sonunda iyilik perisinin huzuruna çıkmış. Kendisini tanıtmış. Şartları yerine getirmeye hazır olduğunu söyleyince iyilik perisi gayet alçak ve tatlı bir sesle, "Peki çoban oğlu, birinci şartım derede kaybolan ana yadigarı yüzüğümü bulup getireceksin. Der demez oğlan vakit kaybetmemek için müsaade alıp saraydan ayrılmış. Ama dere boyuna gelince kendi kendine, "Bu kazan içinde kepçeyle bir pirinç tanesi aramaya benzer," demiş, oturup kara kara düşünmeye başlamış. Derken dereden kocaman bir balık başını çıkarmış, dile gelip, "Çoban oğlu, beni hatırladın mı? Bir zamanlar hayatımı kurtardın. Uzat elini de ağzımdaki şu yüzüğü al," demiş. Oğlan elini uzatıp yüzüğü almış. Teşekkür etmiş etmemiş ki balık suya dalıp gözden kaybolmuş. Çoban oğlu doğru saraya dönmüş. İyilik perisi yüzüğü görünce çok sevinmiş çocuklar. Hemen babasına koşup yüzüğünün bulunduğu müjdesini vermiş. Çoban oğlundan da ikinci şart olarak ülkelerinin başına dert olan devi bulup öldürmesini ve başını babasına getirmesini istemiş. Çoban oğlu yine müsaade alıp yola çıkmış. Her gördüğüne devi nerede bulabileceğini sormuş.
Sonunda devin bulunduğu ormana yaklaşmış. Derken dev büyük bir gürültüyle ağaçlar arasından görünmüş. Oğlan devi kızdırmak için var gücüyle bağırmaya başlamış. Bunları işiten dev,
"Vay, kim bana meydan okuyor?"
deyip oğlanın üzerine gelmiş. O sırada kocaman bir kartal devin başına konmuş. Gagasıyla onun gözlerini çıkarmış. Oğlan da kılıcını çekerek devin başını gövdesinden ayırmış. Bir ara kartal oğlana seslenmiş.
"Beni hatırladın mı? Bir zamanlar hayatımı kurtarmıştın."
demiş. Oğlan yaptığı iyiliğe karşı kartala teşekkür ederek devin başını almış, saraya dönmüş. Padişah ve ahali devin öldüğüne çok sevinmişler. Ahalinin bu sevinci bir de 40 gün 40 gece düğün eklenince bir kat daha artmış. Padişah da tacını, tahtını çoban oğluna bırakmış. Yeni padişah babasını da saraya almış ve hep birlikte uzun yıllar mutluluk içinde yaşamışlar. Enver Ören amcanızdan, Rahim Er amcanızdan, Ümit İsmailoğlu abinizden ve ben Oya Seymen ablanızdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Başka bir kasette yine buluşalım. Olur mu çocuklar?
Olur hocam.
Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu, TGRT sundu.